Ayrım 38, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 354. Raleigh dükkanına gelen kentliler arasından heyecanlı gençleri seçmeye başladı. Kalpleri öfkeyle dolu olanları. Önce fırının arkasındaki depoda toplandılar. Un çuvallarının ve ekmek sepetlerinin üzerine oturarak sabahlara kadar konuştular. Daha sonra çevreye dağılmaya başladılar. Yaşça daha büyük olan kimselerle, okullarda çocuklarla konuşuyorlardı. Birer misyoner gibi öğretmek ve anlatmak için dolaşıyorlardı. Raleigh kasap dükkanından kazandığı parayla elden düşme bir teksir makinesi aldı. Bildiriler yazarak bunları teksir makinesinde çoğalttı. Küçük, kabak saba şeylerdi bunlar. Hatalar ve düzeltmelerle doluydular. Ve her biri de bu Poco diye başlıyor, aynı emirle sona eriyordu. Poco böyle söylüyor, duyun ve itaat edin. Raleigh'in seçtiği gençler bildirileri dağıtıyor, cahil kimselere bunları okuyorlardı. Raleigh başlangıçta fırının arka odasındaki toplantılara yalnızca erkeklerin gelmesine izin veriyordu. Çünkü onlar geleneklerine bağlıydılar. Erkekler avlanır, sürüyü güder ve kabileyi korurlardı. Kadınlar ise kulübelerin damlarını sazla örter, tarlayı sürer, çocuklarını sırtlarında taşırlardı. Sonra Poco komutanlarından bir emir geldi. Kadınlar da savaşın bir parçasıydılar. Raleigh bunun üzerine gençlerle konuştu. Bir cuma akşamı bir kız fırındaki toplantıya katıldı. İksozalardandı, uzun boydu, güçlü ve güzeldi. Yuvarlak tatlı yüzü kırlardaki yaban çiçeklerine benziyordu. Raleigh konuşurken kız onu sessizce dinledi. İri siyah gözlerini delikanlının yüzüne dikmişti. Raleigh'e o gece ilham geldi sanki. Kalın sesiyle, güvenle çok etkileyici bir konuşma yaptı. Sözleri sona erdiği zaman diğerleri bir süre sessizce oturdular. Sonra gençlerden biri kıza döndü. ''Amelia.'' Raleigh de böylece ilk defa kızın adını duydu. ''Amelia, bize şarkı söyler misin?'' Kız nazlanmadı, utançla başını önüne de eğmedi, hemen şarkıya başladı. Sesi Raleigh'in tüylerinin diken diken olmasına yol açtı. Delikanlı Amelia'nın söylediği şarkıyı bilmiyordu ama sözler kızın sesi gibi etkiledi onu. ''Kahramanların adları söylendiği zaman benim ismim de listede olacak mı?'' Amelia daha sonra kendisini getiren gençle birlikte çıkıp gitti. Raleigh o gece kızı rüyasında gördü. Amelia 3 gün sonra ekmek almak için fırına geldi. Raleigh onu ciddi bir tavırla selamladı. ''Seni görüyorum Amelia.'' Kız gülümsedi. ''Ben de seni görüyorum Raleigh Tabaka.'' Delikanlı adının o zamana kadar böyle ahenkli söylendiğini hiç duymamıştı. Amelia şarkı söylüyordu sanki. Kız 3 somun ekmek aldı. Raleigh bunları kağıtlara pek yavaş sardı. ''Tüm adın nedir?'' ''Beni Amelia Sigala diye çağırırlar.'' ''Babanın köyü nerede Amelia Sigala?'' ''Babam öldü, halamla oturuyorum.'' Kız 20 yaşındaydı, Sharpville İlkokulu'nda öğretmendi. Amelia gittikten sonra Raleigh bir iskemleye çökerek uzun uzun düşündü. Cuma gecesi Amelia Sigala tekrar toplantıya katıldı ve onlara şarkı söyledi. Ama Raleigh bu sefer sözleri biliyordu, o da kıza katıldı. Kalın, güzel, bariton bir sesi vardı. Amelia'nın şahane soprano sesine iyi uyuyordu. Raleigh toplantıdan sonra kızı halasının evine kadar götürdü, kapıda durdular. Delikanlı Amelia'nın koluna dokundu, cildi ipek gibiydi. Raleigh pazar günü babasına haftalık raporu vermek için trenle Drake'in çiftliğine gitti. Annesine Amelia Sigala'dan söz etti. İkisi annesinin ailenin tanrılarını sakladığı kutsal odaya girdiler. Kadın siyah bir tavuğu kurban ederek putlarla konuştu. Özellikle dedesinin büyük babasının heykelciğiyle. Heykel kadına ancak onun duyabileceği bir sesle cevap verdi. Kadın ciddi ciddi dinledi ve başını salladı. Daha sonra baharat ve pirinçle pişirdiği kutsal tavuğu yerlerken de oğluna ''Senin adına babanla konuşacağım.'' dedi. Cuma günkü toplantıdan sonra Raleigh Amelia'yı yine evine kadar götürdü. Ama kızın ders verdiği okulun önünden geçerken onu gölgelerin arasına çekti. Birbirlerine sokularak durdular. Raleigh Amelia'nın yanağını okşadığı zaman kız ondan uzaklaşmaya kalkmadı. Raleigh, babam halana bir temsilci yollayacak diye açıkladı. Evlenme fiyatı üzerinde anlaşmak için. Kız sesini çıkarmayınca sözlerini sürdürdü. Ama istemiyorsan babama bundan vazgeçmesini söyleyebilirim. Amelia, çok istiyorum diye fısıldadı. Bir kedi gibi Raleigh'e süründü. Lobola, yani başlık için 20 sığır istediler. Oldukça pahalı bir fiyattı. Henrik Tabaka oğluna, diğer gençler gibi sen de çalışıp bu parayı kazanmalısın dedi. Raleigh sığır almak için gereken parayı ancak 3 yılda biriktirebilecekti. Bunu Amelia'ya söylediği zaman kız, her gün seni daha fazla istememe neden olacak diyerek gülümsedi. 3 yıl sonra isteğimin ne kadar artmış olacağını düşün. Amelia artık okuldan sonra fırına geliyor, ekmekle yuvarlak kara çöreklerin satılmasına yardım ediyordu. Raleigh dükkanı kapadığı zaman ona yemek yapıyordu, sonra halasının evine kadar yürüyorlardı. Amelia ancak bir dolap kadar olan küçücük bir odada yatıyordu. Kız kapıyı açık bırakıyor, ikisi kabile geleneklerinin izin verdiği kadar aşk oyunlarına dalıyorlardı. Raleigh bir gün artık buffaloların ilçeye sızmalarının zamanının geldiğine karar verdi. Buffalolar kentin diğer tarafında sınır telinin yanındaki evde Henrik Tabaka'nın izni ve Raleigh'in yardımıyla bir şebin açtılar. Burası daha önce de Henrik Tabaka adına böyle işler yapmış olan Drake'in çiftliğinden gelme iki buffalo yönetiyordu. İçkiye su katmak, istekleri uyanan müşterileri memnun etmek için arka odada bir iki kız bekletmek gibi oyunları da biliyorlardı bu adamlar. Ancak Raleigh adamları kötü bir adı olan yerel polis konusunda uyardı. Özellikle vahşi sarı gözlü genç bir adam konusunda. Ona gözleri yüzünden Engui, yani leopar adını takmışlardı. Sert ve zalim bir adamdı. Sharpville geleli beri 4 kişiyi vurup öldürmüştü. Bunlardan ikisi ilçeye dagga sağlayan buffalolardı. Başlangıçta dikkatli ve ihtiyatlı davrandılar. Her müşteriyi inceliyor, yollara gözcüler dikiyorlardı. Ama haftalar geçer ve her gece kazanç daha artarken birazcık gevşediler. Diğer şabinler çok çabuk kapatılmıştı. Müşteriler içkiye öyle susamışlardı ki buffalolar her zamanki fiyatın 3-4 katını alabiliyorlardı. Raleigh un çuvalları ve kesilmiş koyunların altına sakladığı içki kasalarını kamyonetiyle getirir ve şabinde mümkün olduğunca az kalırdı. Çünkü orada geçireceği her an kendisi için tehlikeliydi. Kasaları teslim eder, boş şişeleri ve parayı alır, bütün bu işleri yarım saat içinde bitirerek uzaklaşırdı. Kamyoneti hiçbir zaman kulübenin önünde bırakmaz, telin dışına kıra park ederdi. İki buffalo teldeki delikten geçerek Raleigh'in ucuz konyak dolu kasaları taşımasına yardım ederlerdi. Raleigh bir süre sonra Shabby'nin bildirilerin dağıtılması için iyi bir yer olduğunu anladı. Kulübeye broşürlerden bolca getirdi. İki buffaloya ve meyhanede çalışan iki kıza müşterilere birer bildiri vermelerini emretti. Mart başlarında Moses Gama'nın idam cezasının hapse çevrildiği müjdesinden hemen sonra Robert Sobuk ve Raleigh'i çağırdı. Büyük Siyah ilçesi Soweto'da bir evde buluştular. Kutuya benzeyen düz damlı kulübelerden değildi bu ev. Kentin kibar mahallesinde bir villaydı, damı kiremitliydi. Bahçesinde yüzme havuzu, iki arabalık garajı vardı. Kristal camlı büyük pencereleri havuza bakıyordu. Raleigh mavi kamyonetiyle eve vardığında Robert Sobukve'nin yalnız kendisini çağırmamış olduğunu anladı. Kaldırımın kenarına 12 kadar araba park etmişti. Villanın oturma odasında 40'tan fazla insan vardı. Robert Sobukve'nin adamlarıydı bunlar. Lider, artık kaslarımızı germeye hazırız dedi. Çok çalıştık. Şimdi çabalarınızın meyvelerini almanın zamanı geldi. Pan-Afrikan Kongresi'nin güçlü olduğu her bölgede kuvvetimizle beyaz polisi korkutacağız. İzin belgelerine karşı gösteri yürüyüşleri düzenleyeceğiz. Raleigh Robert'i dinlerken otoriter amcası Moses Gama'nın gücünü ve kişiliğini hatırladı. Bu eşsiz gruptan olduğu için gurur duydu. Robert planlarını açıklarken Raleigh de sorumlusu oldu. Sharpeville bölgesinde etkileyici ve güçlü bir gösteri düzenlemeye karar verdi. Daha sonra toplantıda olanları en küçük ayrıntısına kadar Amelia'ya anlattı. Kız onu dinlerken yuvardak güzel yüzünde heyecanlı bir ifade belirdi. Amelia Raleigh'in gösteri yürüyüşüyle ilgili bildirileri basmasına ve bunları eski içki kutularına yerleştirmesine yardım etti. Gösteriden önceki cuma günü Raleigh, Buffalo'ların şabinine hem içki götürdü hem de bir kutu dolusu bildiri. Raleigh kulübede boş ve dolu şişeleri saydı, bez torbadaki parayı kontrol etti. İki Buffalo'yu iyi çalıştıkları için kutladıktan sonra ön odaya baktı. Oraya neşeli, gürültücü müşteriler doluşmuşlardı. Sonra yakındaki arka odalardan birinin kapısı açıldı. İri yarı bir basuto gülümseyerek dışarı çıktı. Raleigh onun yanından geçerek arka odaya girdi. Kız yatağı düzeltiyordu. Omzunun üzerinden baktı. Raleigh'i görünce ona gülümsedi. Bütün kızlar delikanlıdan hoşlanıyorlardı. Kız parayı hazırlamıştı. Raleigh alıp onun önünde saydı. Sonra da kıza bildiri dolu kutuyu verdi. Delikanlı bildiriyi okurken kız da karyolaya onun yanına oturarak dikkatle dinledi. Sonra pazartesi günü orada olacağım diye söz verdi. Bütün erkeklerime de bunu anlatıp onlara şu kağıtlardan vereceğim. Kutuyu dolabın dibine koydu. Tekrar Raleigh'e yaklaşarak onu biraz kalsana diye davet etti. Tombul küçük güzel bir kızdı. Raleigh bir an onunla kalmak istedi. Amelia tam bir Enguni kızıydı. Batılılar gibi kıskanç değildi. Kız haydi diye ısrar ederek Raleigh'i okşamaya başladı. Delikanlı yatağa doğru bir adım attı. Kızın kahkahalarına katılıyordu. Sonra birdenbire durakladı, gülüşü yarıda kesildi. Gözcülerin ıslıklarını duymuştu. Polis diye omurdandı, leopar. Birdenbire cip gürültüsü duyuldu. Farlar penceredeki ucuz perdeleri aydınlattı. Raleigh kapıya doğru atıldı. Ön odada içkiciler kapı ve pencerelerden kaçabilmek için boğuşuyorlardı. Raleigh paniğe kapılmış olan adamları omzuyla iterek mutfağa doğru gitti. Mutfak kapısı kilitliydi. Raleigh anahtarıyla açtı. İçeri süzülerek kapıyı tekrar kilitledi. Işıkları söndürüp usul usul evin arka kapısına gitti. Elini tokmağa attı. Arka avluya fırlamak gibi bir hata yapacak değildi. Leopar'ın tabancasını pek çabuk çektiğini biliyordu. Karanlıkta bekledi. Çığlıkları, itişip kakışmaları duyuyordu. Et ve kemiğe inen copların sesini de kaslarını germiş bekliyordu. Kapının dışından çevik adımlarla koşan birinin hafif ayak sesleri geldi. Birdenbire biri dışarıdan kapının tokmağını tuttu. Kapıyı aralarken Raleigh kanada olanca gücüyle omzuyla vurdu. Kapının birine çarptığını duydu. Sonra kahverengi üniformalı bir adamın arkası üstü devrildiğini fark etti. Onun üzerinden atlayarak teldeki deliğe doğru koştu. Açıklıktan çıkarken bir an arkaya göz attı. Polis dizüstü duruyordu. Yüz hatlarının öfke ve can acısından çarpılıp şişmiş olmasına karşın Raleigh onu tanıdı. İnsan öldürmeye meraklı Enguy'di o. Elinde mavimsi tabancası parıldıyordu. Raleigh karanlıklara dalarken korku hızını arttırdı. Ama koşarken bir yandan da sağa sola eğiliyordu. Bir kurşun kulağının hemen yakınından geçti. Raleigh irkilerek başını hızla salladı. Arkasından bir el daha ateş edildi. Ama kurşunun nereye gittiğini anlayamadı. Karşısında kamyonet belirmişti. Hemen atlayıp motoru çalıştırdı. Farları yakmadan karanlık gecede hızla uzaklaştı. Bir ara para torbasının hala elinde olduğunu fark etti. O zaman çok rahatladı. Babası içkilerin mahvolduğuna kızacaktı. Ama Raleigh parayı kaybetseydi öfkesi büsbütün artardı. Solomon Enduli gazeteye Michael Courtney'e telefon etti.
Sana bir haberim var, hemen Assegai'ye gel.
Michael itiraz etti. Saat 5'i geçti. Cuma gecesi bu. İlçeye girmek için izin kağıdı alamam ki.
Solomon sen yine de gel diye ısrar etti. Seni ana kapıda bekleyeceğim.
Öyle de yaptı. Michael çelik çerçeveli gözlük takan, uzun boylu zencinin kapının yakınındaki sokak lambasının altında beklediğini gördü. Solomon, Michael'ın şirketten aldığı arabaya binerken genç adam ona sigara paketini uzattı. ''Bir tane de benim için yak, sandviçle bira da getirdim.'' Çünkü Johannesburg'da, hatta bütün ülkede bir beyazla bir zencinin birlikte yemek yiyecekleri bir tek yer bile yoktu. Michael arabayı gayesizce sürerken sandviç yiyerek konuştular. Solomon, Park ANC'den ayrıldığından beri ilk defa büyük bir gösteri yapacak diye açıkladı. Bazı bölgelerde güçlü destek sağladılar. Yaşlıların barışçı siyasetinden hoşnut olmayan genç militanları da aralarına aldılar. Moses Gama'yı örnek almak ve milliyetçilerle savaşmak istiyorlar. Michael, delilik bu dedi. Stenlere ve zırhlı arabalara taş ve tuğla atmakla bir şey olmaz ki.
Evet, tabii delilik, ama gençlerden bazıları dizlerinin üzerinde yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih edecekler.
Bir saat konuştular. Sonra Michael onu Drake'in çiftliğinin ana kapısına götürdü.
Solomon, işte böyle dostum diyerek arabanın kapısını açtı. Pazartesi günü iyi bir haber yakalamak istiyorsan Fair and Higgins bölgesine git.
Michael sordu, Evatona mı?
Solomon başını salladı. Evet, Evatona. Ama Puck'ın Sharpville'de yeni bir adamı var.
Michael Sharpville diye tekrarladı. Nerede bu? Oradan söz edildiğini hiç duymadım.
Evaton'un 18 kilometre ötesinde.
Yol haritamdan bulurum. Solomon Michael'ı teşvik etti. Oraya gitmek bu zahmete değebilir. Puck'ın Sharpville'deki örgütçüsü partinin genç aslanlarından biri. Güzel bir şov hazırlayacağımdan emin olabilirsin.
Manfred Delaray usulca Transvaal bölgesindeki polis merkezlerine ne kadar yardım gönderebiliriz diye sordu.
Yardımcısı Daniel Larue başını sallayarak şakaklarındaki gümüş tutamları düzeltti. Uzaklardaki bölgelerden yardımcı yollamak için 3 günümüz var. Hem o güçlere kapta da ihtiyacımız olacak. Tabii uzak merkezler güçsüz ve savunmasız kalacaklar.
Manfred ısrar etti. Kaç kişi?
Daniel Larue istemeye istemeye Transvaal'e 500 ya da 600 kişi dedi.
Manfred omurdandı. Bu yeterli değil. Merkezlere az yardımcı yollar. Gücümüzün çoğunu yedekte tutarız. Sorun çıkar çıkmaz hızla o tarafa doğru giderler.
Kontrol odasındaki büyük haritaya döndü.
Transvaal'deki ana tehlike merkezleri hangileri?
Daniel Larue hiç duraksamadan Evaton dedi. Sonra Van der Beel Parkı.
Ya Sharpville?
Elinde tuttuğu kabaca basılmış bildiriyi kaldırdı.
Ya bu?
Yardımcısı hemen cevap vermeyerek haritayı incelermiş gibi yaptı. O sırada cevabını hazırlıyordu. Bildiriyi Lothar Delaray'ın bulduğunu ve bakanın da oğlu konusundaki duygularını biliyordu. Zaten Larux da herkes gibi Lothar'ı çok takdir ettiğinden genç adamı küçümsemeyi ya da bakanını sinirlendirmeyi istemiyordu. Sonunda Sharpville'de karışıklık çıkabilir diye mırıldandı. Ama orası küçük bir ilçe. Her zaman da huzurlu ve sakin bir yerdi. Oradaki adamlarımız gerekeni yaparlar. Ben bir tehlike olduğunu sanmıyorum. Sharpville'e 20-30 kişi göndermemizi önereceğim. Sık sık boykot ve grevler yapılan, geçmişi şiddet olaylarıyla dolu daha büyük ilçelerle ilgilenmeliyiz.
Manfred sonunda razı oldu. Pekala. Ancak güçlerimizin en az 40%'ını yedek olarak tutmanızı istiyorum. Beklenmedik bir yerde olay çıktığı zaman hızla oraya gidebilmeliler.
Daniel Larue, ya silahlar diye sordu. Bütün ünitelere otomatik silahlar verilmesini emretmek üzereyim.
Manfred başını salladı. Yah, en kötü ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız. Düşmanlarımız boyun eğmek üzere olduğumuzu sanıyorlar. Kendi halkımız bile korkmaya, şaşalamaya başlıyor.
Sesini alçaltlama şimdi daha öfkeli ve kararlıydı.
Bu durumu değiştirmek zorundayız. Temsilcisi olduğumuz her şeyi yıkıp mahvetmek, ülkeyi kana bulamak isteyen bu insanları ezmeliyiz.
20 Mart 1960, Pazar günü Park merkezlerinde müthiş bir çalışma vardı. Herkes beklenti doluydu. Sanki gelecek 10 yılda pek büyük değişiklikler olacağına sonunda inanmaya başlamışlardı. Radikaller mantıksızca da olsa müthiş umutluydular. Milliyetçi hükümetin devrilmek üzere olduğunu, bütün dünyanın kendilerini desteklediğini düşünüyorlardı. Kurtuluş anı gelmişti. Bunun için son bir çaba gerekiyordu. O zaman apartheid çökecek ve kötü yaratıcılarını, Verwoerd ve yardımcılarını altında ezecekti. Raleigh tabaka adamlarıyla birlikte kentte kulübeden kulübeye gezerken müthiş bir mutluluk duyuyordu. Herkese aynı mesajı veriyorlardı. Yarın tek vücut gibi olacağız. Kimse işe gitmeyecek. Otobüs kalkmayacak. Yürüyerek gitmeye kalkanları da POKO üyeleri yollarda durduracaklar. Paka meydan okuyan herkesin adları alınacak ve cezalandırılacaklar. Yarın beyaz polis bizden korkacak. Bütün gün çalıştılar, Amelia da öyle. Ama genç adamla fırının arkasındaki odada çabucak yemek yerlerken kız hala sabahki kadar taze, güçlü ve heyecanlıydı. Raleigh ona yarın özgürlük güneşinin doğduğunu göreceğiz dedi. Ama uyuyamayız, bu gece yapılması gereken daha çok iş var. Amelia'nın elini tuttu. Çocuklarımız özgür olarak doğacaklar. Biz de ikimiz birlikte insan gibi yaşayacağız, hayvan gibi değil. Sonra kızı o büyük günün hazırlıklarını tamamlamaları için sokağa çıkardı. Çalışmalarını bütün gece sürdürdüler. Doğu ufku hafifçe aydınlanırken Raleigh telefon direklerinden birine tırmanıp telleri kesti. Tekrar yere inerek Amelia'ya, dostumuz Leopar kendisine yardım etmeleri için diğer polisleri kolay kolay çağıramayacak dedi. Neşeyle gülüyordu. 38. ayrımın sonu. Sayfa 362.